Feminist Güzergah programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün modern Türkiye'de siyasi düşünce tarihini, bu son serisini, Feminizm kitabını konuşacağız. Ve aramızda Feryal Saygıngil ve Nacide Berber olacak. Hoş geldiniz
Hoş
programa.
bulduk.
Hoş
Hoş
bulduk.
bulduk.
Şimdi çok heyecanlandıran ve çok önemli gördüğümüz bir kitap. Siz de editörleri olarak programda hani yer etmek istedik, bunu konuşmak istedik. İlk soruyla başlamak istiyorum. Genel olarak hani kitabın çıkış süreci, işte makaleleri çok kapsamlı. Çok kapsamlı konular var ama yine de eksik bıraktığınızı düşündüğünüz ya da eksik olduğunu düşündüğünüz noktalar var mı?
Olmaz mı? Demek lazım. Yani her sadece yani sadece bu cilt için değil, yani her şey için zaten öyledir ya. Yani bitti diye bir şey bittiyse biz de bittik. Tam tersi, yani eksikler var. Onları az çok söyleyebiliriz de, keşke olsaydı dediğimiz. Ama yani böyle kaç cilt çıkar, onu söyleyeyim. Bir önceki söyleşide Medyascope'la bir söyleşi yapmıştık hatta. Yapılan tarih, Osmanlı tarihiyle ilgili çalışmaları tek tek saydığımda yani birkaç dakikayı aldı. Hepsi başlı başına konu. İlk söyleyebileceğim, Nacide de ekler, tamamlar. İkimizin de karın ağrısı, keşke olsaydı dediğimiz feminist hukuk. Yani o İlk sipariş verdiğimiz diyeyim ya da işte rica ettiğimiz yazılardan birisiydi ama maalesef çok şey, hem bir yandan çetrefilli bir konu, hem de iyi bir alan araştırması yapmak gerekiyor. Bir sürü boyutu var. Bir de tabii hemen şeyi söylemek lazım. Zor bir süreçte bu cilt çıktı. Hem KYK'larla okuldan uzaklaştırılan, emekli olmak zorunda kalan öğretim üyeleri, hocalarımız, akademisyenler diyeyim. Hem barış imza süreci, bütün bunlar tabii çok fena etkiledi. Hepimizi fena etkiledi. Yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Evlerini, yurtlarını bırakmak durumunda kaldılar. Mesela o feminist hukuk yazısı bu nedenle yazılamadı aslında. Bunun yanı sıra aslında genel böyle bir örgütlenme, 80'ler 90'larla ilgili bir yazı yine istemiştik. O da olamadı. O da son dakika yazılamadı.
Yani temel galiba bunu söyleyebiliriz ama belki birazdan da belki konuşuruz ama aslında eksik kalmadı ama mesela zorlandığımız alanlardan biri de bu yani özellikle Osmanlı dönemini baktığımızda o döneme dair çok fazla yani Türk Müslüman kadın üzerine ve Türk Müslüman kadın hareketi, feminist kadın hareketi üzerine çalışmaların olmasıydı. Ama ne mutlu ki Lerna ve Melisa'nın yaptığı çalışma zaten hepimizin biliyoruz yani çok kıymetli. Onların yazısını onlardan alabildik. Aynı zamanda Efi Kaner'den işte Rum kadınlara dair alabildik. Ama hakikaten onlar da mesela portre mevzusunda özellikle Efi çok zorlandı. Çok az çalışma var. İşte Yahudi kadınlara dair bir yazı istiyorduk aslında o dönemde ne olup bittiğine dair. Maalesef bunu gerçekleştiremedik ama onun için belgeler kısmına eski bir yazıyı bulup en azından koyabildik birazcık da olsa. Belki bunu söyleyebilirim. Hani fark ettiğimiz şeylerden biri bu. Daha çok fazla çalışma yapmaya ihtiyaç var bu anlamda. Yani 90'larda birazdan belki Feryal bahseder. Yapılan tabii ki hani feminist tarihe dair çalışmalar çok önemli. Osmanlı ile ilgili özellikle. Ama hala biraz daha Türk Müslüman ağırlıklı olduğunu görebiliyoruz onun. Umarız yani bu cilt ve bundan sonraki çalışmalar aslında o çeşitliliği daha fazla yansıtabilir bir şeye dönüşür diyoruz.
Yani aslında siz söylerken ister istemez bir süreçten bahsettiniz. Bu süreç nasıldı? Onu da merak ediyorum. Hani nasıl bir süreçte yazdınız? Hani Feryal Hocam bahsetti ama hani nasıl seçerken işte ne, zorlayan sizi şeyler oldu mu bu anlamda?
Ya şey, bir de bir şey daha ekleyelim. Mesela çok istediğimiz yazılardan iki yazı vardı buna ilişkin. Biyografi yazımıyla ilgili. Çok böyle pırıl pırıl yazılar olacaktı ikisi de. İşte yani kadınların yükü çok fazla. Hep çalışma halindeler ve her yerde çalışma halindeler. Bu nedenle aslında yetiştiremedi yazarlarımız bunda. Çok arzu ettiğimiz böyle dantel gibi, çünkü taslağını gönderdiler. Üzerinde çalıştık, geri gitti yazı filan ama olamadı. Dolayısıyla daha yapacak çok işimiz var. Yani bunu da gördük bu ciltle birlikte.
Yani şöyle bir şey belki söyleyebiliriz yani Feryal, hani yapılışına dair ya böyle ciddi bir araştırma, aslında literatür taraması yapmaya çalıştık Türkiye'de. O önemli bence. Yani zaten hakikaten daha önce söylediğimiz gibi yani bu topraklardaki feminist fikriyatın gücünü aslında yanımıza alarak cesaretiyle de zaten yola çıktık. O yüzden hani hem yani süreli yayınlara baktık, aynı zamanda çıkan kitaplar, işte son dönemde yapılan online çalışmalar, kim ne yazmış, nasıl yazmış, işte bugünden mi bakmak iyi olabilir ona, yoksa geçmişten bugüne aynı kişiyle izini sürmek mi filan diye birazcık böyle çapraz bir belirleme yapmaya çalıştık. Aynı zamanda işte kuşak mevzusu hani çok sorulan da bir şey. Kuşakta da aynı şekilde hani bir denge tutturmaya çalıştık açıkçası. Genç demiyorum ama yani 2000'lerdeki feminist olan ve feminizme dair çalışan kadınlar aynı şekilde. Ya da işte daha önceki aynı şekilde. Ve şehir aslında. Çünkü aslında feminist harekete gelen en önemli eleştirilerden biri budur ve haklı bir eleştiridir hakikaten. Çok İstanbul merkezli olması. Hem yayın olarak hem de böyle nasıl diyelim, sözlü tarih aktarımında da aynı şekilde çok İstanbul'dan başlayan bir hikayenin anlatıldığı mevzusu. Bunda da onu dikkat etmeye çalıştık aslında elimizden geldiğince. Ve hani yazar dağılımı da aynı şekilde böyle oldu. Yani temel olarak böyle diyebiliriz galiba Feryal, değil mi? Hani...
Tabii. Aslında bu gençlik mevzunu açman da iyi oldu. Ben öz eleştiri verme anlamında, yani hep benim kendimin dert ettiği bir yerdir. Çünkü feminizme aykırı bir şey yaş meselesi, yani sonuçta bir yaş hiyerarşisi kurmuş oluyorsun genç demekle, bir şey tutturmak gerekiyor dolayısıyla. Onun için belki 2000'ler sonrası feminist olmuş demek daha doğru. Benim şey de formasyonumdandı tabii, hocalık, yani o öğrencilerinden dolayı ister istemez genç diyorsun ama o yaş hiyerarşisine gerçekten feminizm de zaten girmemek gerekiyor. Yeni belki sesi duyulanlar, duyulan kadınlar, translar bulabilir yerini sözcük olarak, yani böyle tarif edilebilir. Onlar açısından da heyecan vericiydi aslında. Geçmişe dönük çalışmak, o hazineyi ortaya çıkarmak, kazı yapmak. Mesela Duygu Ceylan, göreceksiniz, Pazartesi dergisini çalıştı. Gülnur Savran bunun yanı sıra Kaktüs'ten feminist politikaya çalıştı. Yani Gülnur Savran bilinen bir isim. Duygu Ceylan bir tane yüksek lisans tezi var. Tezde de Pazartesi dergisinin çalışmıştı. Mesela ikisi de aslında bir yandan dergi üzerine çalışmış oldular. Yani buna özen gösterdik. Kimler neyi çalışıyorlar? Bir sürü doktora tezi var çünkü. Yüksek lisans tezi var. Sadece oralarda kalıyor. Yani kitaplıklarda, işte YÖK'ün ya da arşivinde bırakılmış oluyor. Biraz onlara baktık ettik aynı zamanda ve evet, yani yeni sesi duyulmaya başlayan kadınların da sesinin duyulmasına özen gösterdik diyeyim. Onun içinde pek çok yazar kadın, trans birey dışında kalmak durumunda kaldı tabii. Yani çünkü bir sınırı var, bir şeyi var, çerçevesi var. Takdir edersiniz ki işte 80 yazar yine de az değil. Böyle bir şey çıktı ortaya. Zordu tabii. Yani bu süreç, bütün bu kim neyi yazacak, toplantılar yaptık. Belki biraz ondan söz etmek gerekir süreçle ilgili. Yani şöyle yapmadık biz aslında. Ya da azdır. Ya işte şunu yazsanıza, tamam bitti. Sonra yazı bekle. Böyle bundan çok olabildiğince yazarlarla, zaten pandemi öncesiydi, buluşmak, sohbet etmek, ikili üçlü toplantılar, telefonda konuşmalar, yani Ya feminist yöntem zaten öğrendiğimiz şey bu olduğu için başka bir şey de yapmamız zor olduğundan, soğuk ve mesafeli geldiğinden, yani onu yapmayı beceremeyeceğimizden de aslında birebir ilişki kurmak, yazıların üstünde öyle gitmek, yani mail üzerinden gitse bile böyle yakın, sıcak olabildiğince bir söylemle ilişki kurmak. Dolayısıyla özen gösterildi. Yani tek tek bütün yazılara ve yazarlarla olan, yani ilişki bizim için esastı. İster yazabilsin, ister yazamasın, yarım kalsın. O hedef yazı değildi. Yani yazı nasılsa olur. O ilişkiyi sağlam tutmak ve oradan hani ne çıkabilir? Dolayısıyla yazarlarımız da çok özenliydi zaten bütün bu süreçte, tertemiz çoğunlukla yazılar geldi. Yani kolay bir süreç olmadı bizim için. Biz de tabii ayda bir, işte 1,5 ayda bir toplanıp ikimiz yani buluşup ne yapıyoruz, ne ediyoruz, yoğun telefon trafiğinin dışında, mail trafiğinin dışında. Bütün yazıları ben okuyordum, Naci de okuyordu, sonra tekrar okuyorduk döne döne. Türkiye'nin zor zamanlarında bize heyecan veren bir çalışmaydı.
Açıkçası ben de kitaba geçen hafta ulaşabildim. Böyle tamamını okumam zaten mümkün olmadı. Böyle parça parça okuyorum. Okurken de gerçekten o şeyi, hem birikimi hem o çalışmanın emeğinin kendisi çok değerli. Yani heyecanlanarak da okuyorum, yeni şeyler öğrenerek, not alarak okuyorum. Çok gerçekten emeğinize sağlık tekrardan. Peki şey, ikinci soruya geçmek istiyorum. Böyle biliyorsunuz hani cilt, siz de konuştunuz, büyük bir birikim aslında, arşivlerdeki birikimler ya da işte bu feminist mücadelenin kendi biriktirdiği yıllar boyunca bir birikim var. Bu zamana kadar böyle bir derlemenin olmaması yeteri kadar bir birikim olmamasından mı kaynaklı, yoksa hani böyle göz ardı mı edilmişti acaba, hani bu zamana kadar neden belki bunun üçüncüsü, dördüncüsü çıkabilecek birikime sahip değil mi diye soruyorum.
Yani şöyle, aslında bence yani feministler tarafından bakarsak, tabii yani herkes adına konuşmuş olmayalım ama aslında tabii ki soru işareti. Yani kolay bir şey değil bunu söyleyebilmek. Hani cildin önceki, pardon, serinin önceki ciltlerine baktığımız zaman hakikaten zaten geçmişiyle bugünüyle çok bütünsel ve derin bir bakış açısıyla oluşturulmuş ciltler olduğunu, referans kaynakçalar olduklarını görüyoruz. Yani özellikle hani kaynakçaya baktığınız zaman zaten çok mühim bir şey. Yani orada yapılan her şeyi görebileceğiniz, Türkiye'ye dair zaten fikriyatı edinebileceğiniz bir şey, ne diyelim, külliyat. Bu anlamda açıkçası tabii bu seri bir ağırlığı var. Biz de hatta ilk yola çıkarken de hani Feryal'le o zaman bile soru işareti vardı kafamızda. Kişisel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani o dediğim gibi seriye baktığımda bir içerliyordum feminizmin olmamasına. Ama birazcık da o şeyi sorgulamaya başlamam feminist hareketteki aslında tartışmaların içinde olduğum ve takip ettiğim sürecin etkisiyleydi. Yani ama biz orada yani bunları tartışırken bile hala aslında hep böyle bir kadınlık durumu olduğunu da düşünüyorum. Hala bir şey birikmemiş, hep eksik, hep aynı şeyleri tartışıyoruz sanki. Sanki hiçbir şey yazmamışız, söylememişler. Geçmişte de aynı. Ben de hani 2000'lerde feminist olan birisi olarak söylüyorum bunu. Orada da öyle bir şey, hissiyat yoktu yani. Diğer tarafından da hani doktora çalışmalarımda aslında şimdi yani feminizm üzerine olduğu için orada gördüğümde de aslında ciddi bir şey var ortada. Ama biz hani niye bunu görmüyoruz ve birazcık böyle onun içinde debelendiğimizi de hissettim. Zaten hani sonra bunu işte Tanıl Bora ile paylaştım ve sonra yayın evde değerlendirdi. Aslında onlar da böyle bir şey artık olacağını düşündüler. Ve şimdi yani Feryal ile oturup konuştuğumuzda da aslında taslağı vesaire çıkardığımızda çok heyecanlandık. Yani aslında hani hiç düşünmediğimiz ve beklemediğimiz bir şey birikmiş diye de gördük. Çıktığında daha da hani şaşırdık açıkçası. Çünkü yani zaten yayının bize verdiği sayfa sınırını aştık. Ama yani başlıkları, akışa baktığımız zaman da hakikaten çok mutluluk ve gurur duyduk. Yani aslında bizden önceki kuşaklar çok ciddi bir birikim yaratmışlar. Hem yazılı olarak, özellikle hani Türkiye'de bütün siyasi güçler için bunu söyleyebiliriz. Yazılı kültürün hep eksikliğinden bahsedilir. Feminist için de bu söylenirdi ama aslında öyle değilmiş. Bunu görmek, yani feminizmin birikimli gücünü görmek bizi hakikaten hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Cildi elimize aldıktan sonra da.
Bir de tabii şöyle bir şey eklenebilir. Tabii ki yapılabilirdi şimdiye kadar. Niye yapılacaktı zaten elbette. Fakat feminizmin, ya yani feministlerin demek lazım. Kendi aramızda da bir takım gerginlikler var. Hepimizin bildiği. Dokunulmaz alanlarımız var ve tartışmaya çekinebiliyoruz. Belli gergin noktalar var aslında. Biraz bunun da nedeni derli toplu bir şey ortaya, yani o onun alanı, öbürü başkasının alanı, kendi alanından bir şey tutturup yazmak ve epey bir, bu onu gösteriyor. Yani herkes bulunduğu yerden acayip üretmiş. İşte bunu da delen, bir araya getiren bir çalışma. Yani olabildiğince şey demiyorum kesinlikle, feministiz ve tarafız. Yani ikimiz de tarafız elbette ki. Tarafsız durarak, mesafeli falan asla değil. İkimizin de herkes biliyor, tanıyor. Kimliklerimiz ortada, neye yakın olduğumuz falan, yani hiç feminist diyoruz zaten. Yani sosyalist feminist, maddeci feminist diye adlandırmıyoruz da, Nacide de sanırım öyle. Feminist diyorsun kendine. Dolayısıyla buna şey demek istemiyorum, mesafeli ya da uzak durarak toparlamaya çalıştık değil. Kendimiz olarak bu işe, bu böyle bir işle yola çıktık, bunu yapıyoruz diyerek başladık ve aslında bu kadar kadın da bizim yanımızda oldu. Böyle demek lazım. Demek ki yani bekleniyormuş ve hazırlarmış aslında. Dolayısıyla beklentimiz de bunun üzerine, yani bütün burada yazılanlar üzerine, zaten öyle bir haftada 10 günde falan tabii ki, yani bu böyle okunacak yavaş yavaş, yavaş yavaş tartışılacak. Tartışılsın, yani bu ortada hepsi kendi alanında çok şey söyleyen yazılar var, sözler var. Bir konuda birkaç yazı da var, portresi var, çerçeve yazısı var, ana yazı var filan, birbirini tamamlıyor. Bazen birbiriyle tartışıyor aslında. Bütün muradımız tartışılması işte. Yani bir yandan da işte o alanlarımıza girmek. Yani kadınlar, feministler, translar, herkes olarak konuşup tartışabilmek. Bir araya gelmenin de bir şeyi olur umarım, vesilesi.
Yani ufacık şunu ekleyebilirim belki. Feryal'in dediği bu tartışma mevzusu çok çok önemli. Birazcık aslında hem yapılan işler dağınık, hem de aslında konuşulamaz. Yani bunu zaten hareketteki... Yani örgütlenmeye baktığımız zaman da görebiliyoruz. İşte açılan, kapanan örgütler, dağılan, bir araya gelen. Buralarda artık hani konuşulamaz şeyler olması. Yani ortak konuşma zemininin de belki hepsi için söyleyemeyiz. Biz yine hani İstanbul'daki feminist hareket diye belirtelim. Konuşma zemininin kaybedildiğini de gördüğümüz bir şey vardı aslında, süreçte vardı. Bunun verdiği... Aslında ne diyelim, hem mutsuzlukla ama hem de umutla da cilde başladık. Çünkü dediği gibi Feryal'in, yani feminist yöntem bunu aşabilecek bir yöntem diye de düşünüyorduk. O yüzden hani cildin bunları tekrardan konuşabilir, işte feministlerin bir araya gelebilir, tartışabilir, kendileriyle yüzleşebilir bir şeylere de vesile olmasını açıkçası istiyorduk. Umarız olur, yani başlıkları vesaire de ona göre seçmeye çalıştık ama ya bence en önemlisi galiba hakikaten merak ettik. Yani bump telimizi ne diyeyim, dokunacak şeyleri bile hani merak edip hani gerçekten kime yazdırabiliriz, nasıl yazdırabiliriz diye düşündük. Mesela en son hakikaten bu terf tartışmaları da aynı şekildeydi, bizim için önemliydi. Orada da hem böyle çok üzüldük o tartışmaları takip ederken, ama bir taraftan da hani buradaki yazı ve gerçekten çok çok önemli bizim için. 4 yazarlı tek yazımız diyebiliriz ve çok ciddi bir emekle yazıldı. Aslında hani feministler arasında işte nasıl bir, yani daha doğrusu yani bir hafıza tazeleyici bir yazı bir taraftan da. Ve işte o tekrardan konuşulamayanları konuşmamızı sağlayabilecek, vesile olacak bir yazı çıktı ortaya. Diğerlerinin de bu böyle yani bir araya gelişleri ve birlikte düşünme pratiğini tekrardan ne diyelim, vesile olmasını diliyoruz açıkçası diğer başlıklarında.
Aslında bir farklılıklardan, yani bu karşılıklardan, bazen ortaklaşmadığımız durumlardan, feminist mücadelede tartıştığımız şeylerden bahsettiniz. Bu aslında hem Cumhuriyet öncesinde farklı etnik işte gruplardaki kadınların işte ortak mücadeleleri var, ya da işte Cumhuriyet döneminden sonra günümüzde de hala ortaklaştığımız noktalar var mücadelelerde, farklılıklarımızın yanı sıra. Bu kesişimleri, bu ortaklıklarımızı nereye koyabiliriz?
Şimdi şöyle, yani Osmanlı'da inanılmaz bir birikim var zaten. Ama bizim bunu fark etmemiz 2000'ler sonrası. Yani farklı etnik kimliklerin şeyi tabii ki Müslüman Türk 90 sonrasında Kadın Eserleri Kütüphanesi'ndeki bibliografya çalışmalarıyla 80 küsur Osmanlıca Kadın Dergisi'nin olduğu bilgisine ulaştık ve bu müthiş bir şeydi tabii, yani bizim ezberimizi bozan, kendimize getirten. İşte 90 sonrasında Kürt Kadın Hareketi ve Müslüman feministlerle, aslında Müslüman kadınlarla, feministlerle o ezberimizin bozulması gibi bir şey. Aslında Müslüman Türk bile denmiyordu. Tabii biz ilk bibliografiye ulaştığımızda Osmanlı feministleri, yani sadece onlardan ibaret, işte Fatma Aliye, Nezihe Muhittin, Ulviye Mevlan, Aziz Arif, adını burada sayamayacağımız kadar çok isim gerçekten. Ama ne yaptı bizi? 2000'ler sonrası işte Melisa Lerna'nın kitabı Bir Adaletin Feryadı'yla sessizleştirme kavramını kullanıyorlardı. Yani bilinçli bir şey aslında. Bilinçli bir şekilde onların seslerinin kısıldığını, Ermeni feministlerinin, Ermeni kadınların sesinin yok ettirildiği, kısıldığı bilgisine ulaşınca önümüzdeki, gözümüzdeki perde kalktı. Ve sonra başka etnik kimliklerdeki kadınlar da vardır. Rumlar, Yahudiler, Çerkezler ne yapmış acaba? Sözleri neymiş? Ne söylemişler? Ve biz niye bunu bilmiyoruz? Niye kısılmış? Gibi, işte Darcy'nin dediği gibi aslında merak duygusu. İnanılmaz bir merak duygusu başlattı. Merak ve şüphe, kuşku. Yani bir şey olmuş, o yok sayılmış. Çünkü biliyoruz ki müthiş bir şeyle, yani 1915 soykırımla karşı karşıyayız bir kere. Yani Ermeni feministleri, Ermeni kadınları düşündüğümüzde Marie Beylerian bunlardan bir tanesi. Soykırımda nerede olduğu belli değil, Yozgat civarlarında yaşamını kaybediyor mesela. Zeber Yasaya'nın Adana katliamıyla ilgili anılarını biliyoruz zaten. Oraya gidip kendisi bizzat tanıklık ediyor sonrasında filan gibi. Dolayısıyla bu bilgileri kavuşmak, birlikte harmanlamak ve düşünmek, karşılaştırmak son derece önemli. Olabildiği ölçüde göreceksiniz ciltte. Bunu da yapmaya çalıştık. Yapabildiğimiz ölçüde elbette. Yani feminist söz etrafında kadınlar ne düşünüyorlar meselemiz. Olumlu ya da olumsuz.
Yani bu farklılığı işte özellikle Osmanlı kısmında ortaya çıkarmaya çalıştık ama yani aslında bütün cilt içeriğine baktığım zaman aslında o zamansal ve mekansal farklılıkları düşünürken bunu da göz önünde bulundurmaya çalıştık yani. Özellikle zaten hani 90'lar 2000'lere baktığımızda Feryal'in de dediği gibi İslami feminizm ve Kürt kadın hareketi de özellikle bunlardan biriydi. Bunun aslında tam da Feryal'in dediğin o ayılmayla da aslında 2000'lerde bu kadar farklılaştığını söyleyebiliriz. Bir de biraz önce konuştuğumuz mevzuya, hani neden şimdi cildin çıkması mevzusunda da bu çok etkili diye düşünüyorum. Çünkü 2000'ler aslında bu 90'larda ya da işte ilk kütüphanenin yaptığı çalışmalar çok kıymetli ama bir anda gelen eleştirilerle biz ne yaptık ve hani aslında ciddi bir eksik bir şey yapıldı. Hani o zaman işte Türk Müslüman ya da işte beyaz vesaire gibi bir sürü orta sınıf vesaire bir sürü eleştiri geliyor. Hem İslami feministlerden hem de Kürt kadın hareketinden de. Bunlarla başka türlü bakmaya başladı bence yani 2000'lerde feministler. Hem kendilerine hem kendi yaptıkları işte politikalara, örgütlere, yayınlara. O da aslında birazcık daha ne diyeyim 2000'lerdeki birikimi zenginleştirdi diyebiliriz.
Şeyle etkisi olabilir mi? Hani böyle genelde hani feminizm deyince hep Cumhuriyet sonrası ya da kadın mücadelesi deyince hep Cumhuriyet sonrası diye böyle bir algı hani. Sanki hep sonradan batıdan gelmiş bir feminist mücadele. Hani biz onu adapte etmişiz. Belli yıllarda sadece hani ön plana çıkmış. Evet belki tarihsel olarak başka koşullar yani kurtuluş işte savaşı zamanı işte o zamanlar Birinci Dünya Savaşı zamanı belki milliyetçilik ağır bastı işte o yüzden feminist mücadele geriledi diyebiliriz belki ama hani böyle bir hani bir sanki bir kesinti varmış algısı var. Biraz onunla da ilgili olabilir mi aslında bu sürecin kendisi? Ya da işte 60'larda belki sol muhalefet yani sol hareketler çok güçlüydü. Belki feminizm biraz daha mı geri planda kaldı? Yoksa böyle bir kesintinin kendisini hani biz mi göremedik? Ya da işte biz mi öyle bakmamıştık diyebiliriz.
Aslında feministler hep var. Yani böyle bir kesintiye uğrama ortadan kaldırılmış yokmuş gibi bir şey gerçekten yok. Ama yani bunu hep söylüyoruz zaten. Feminist olmak çok zor bir şey. İster 19. yüzyılda ol, yani oradaki bütün o dünyadaki feminist mücadeleye baktığında, örnekler verdiğinde işte Batı'da ilk hakkı Olympe de Gouges'un giyotinle kafası gidiyor. Kadın Hakları Manifestosu 17 maddelik şeyi yayınladığı için. Sonra daha mı işler kolaylaşıyor diye baktığımızda elbette ki hayır. Yani kendi süreci içerisinde feminist olmak, kendi sözünü üretmek, feminist olarak sözünü üretmek hep zor, hep engellerle karşılaşıyor. 70'lerde işte bu sosyalist hareketlerin içinden kadınlar sonrasında kendi sözlerini oluşturmaya başladıkça tukaka ediliyorlar tabii o örgütler içerisinde. Kendi yollarını bulmaya çalışıyorlar minik minik. Zaten oradan hareket oluşmaya başlıyor. Ama bu demek değildi ki işte mesela buradaki Narin Bağdatlı yazısına baktığımızda 70'lerdeki kadınların çıkardığı Kadın Sesi gazetesinden inceleyerek aslında Kadın Sesi gazetesinin sözlerini işte yine de susmadıklarını ve o konjonktür içerisinde bir şekilde var olmaya çalıştıklarını anlıyoruz aslında. İlerici Kadınlar Derneği işte bildiğimiz. Yani evet bugün baktığımızda feminist söz ne kadar ürettiler üretmediler tartışmasını elbette yapabiliriz ki yazıyı okuduktan sonra yapmak anlamlı. Zaten vaktimiz de yok ama işte bu kadar böyle kestirip atmak yerine o bağlantıları görmeye çalışmak lazım. Şeyde de zaten Aksu Bora'nın Dalgalar yazısında da onu tartışıyor kendisi. Süreçlere, dönemlere, işte sözlerine, kadınların ve de trans bireylerin bir yandan hangi kavramları ürettiklerini ve o kavramların zaman içerisindeki değişimi ne de bakmaya çalıştık. Dalgalar gibi, kız kardeşlik gibi mesela. Onun için çok şey var. Yani gerçekten hepsi yani yazılara ve bağlantılara baktığımızda kendi içinde başka bir şey açıyor. Çok katmanlı. Feminist söz çok katmanlı zaten. Bu feminist hareketin başlangıcını 80 sonrası düşünme hali. Ya bu kadar kaynak var elimizde. artık. Ama doğru, yani belli bir kesim için maalesef görmemek artık bu. Yani gerçekten bilinçli bir tercih. Gözlerin içine soka soka pek çok kaynak var. Yani şeye baktığımızda yani sadece Serpil Çakır ve Aynur Demirdirek, evet, 90'larda ilk kitapları yayınladılar ama ondan sonra da pek çok araştırma ve kitap yayınlandı Osmanlı Kadın Hareketi ile ilgili.
On Sözde okurken de aslında o katmanlılığı ya da ilk yazılarda daha ağırlıklı işte Osmanlı dönemindeki feminist mücadele hakkında yazılar vardı. Hani şeyi görüyorsun, aslında o dönemde de kadınların talepleri kendi adına duyurabilmek, kendini var edebilmek, toplumsal ve kamusal alanda var olabilmek. Yani Fatma Aliye'nin yaptığı da işte o dönemde çok farklı değil bugünden aslında. Öyle bir de bir yan var, sadece biraz belki süreçlerde görmemişiz.
Bir de yani aslında bütün siyasi düşünceler için bunu söyleriz ya, yani o bir hakikaten hiçbirisi kopmaz. Ama işte hani Aksu Buran'ın yazısında da bunu söylüyor. O dalga demesi belki işte gidişler, gelişler, üst üste binişler vesaire bir akıştan bahsediyor yani. O yüzden hani herhangi bir kesintiye uğraması, yok olması bir düşüncenin zaten düşünemeyecek bir şey, ama daha çok hani politik müdahaleler olduğunu tekrar söyleyebiliriz. İşte Feryal'in de söylediği gibi. Mesela yani o anlamda Aksu'nun yazısı hakikaten önemli. Biz diğer yazılarda da bu fikir takibini yapmaya çalıştık aslında. Daha önce de söylemiştim Medyascope'daki röportajda, ama yani sadece biz Osmanlı'da kronolojik bir şey yapmıyoruz aslında, akış yapmıyoruz. Bütün yazıların içinde bu kronoloji var. Geçmişle dün, bugün arasında bağlantı kuran. Mesela yani Aksu Buran'ın Dalgalar yazısındaki önemli şeylerden biri şu. Bu kadar yani daha kopuk ve dönem dönem düşünmenin verdiği dar kavramlaştırmalardan bahsediyor aslında. Sizin de söylediğiniz gibi yani mesela işte Osmanlı hareketi ya da işte Cumhuriyet ilk başına işte daha kamusal hareketlerin, kamusal hakların talep edildiği vesaire. Hani böyle hep dalgalar anlatılır ama oysa ki sizin de dediğiniz gibi yani Osmanlı'daki kadınların işte zaten dergilere vesaire baktığınız zaman bayağı özel alanlarında tartışıyorlar. Buna dair talepleri var. Zaten boşanma yani talepleri bununla başlıyor. Ama biz yani özellikle 2000'lere kadar diyeyim artık bu hani eleştiri sıkça yapılan bir şey haline geldi. Sürekli işte orası birinci dalga kamusal taleplerde bulunuyor. İşte 80 sonrası ya da işte Avrupa'yı da düşünürsek 68 sonrası işte oradaki ikinci dalga feminist harekette özel alana dair. Oysa ki böyle değil yani, ikisi de yani iki dönemde de aslında kadınlar kendi hayatlarını, tabii ki pratik ve deneyimden de gelen bir siyasi düşünce olduğu için bütünsel bir şekilde bakıyorlar ve taleplerini de aslında mücadelelerini de bu yönde yapıyorlar. Bu çok önemli. Kısacık şeyi de ekleyeyim hemen. Aksu Buran'ın yazısına ek olarak aslında Selin Çağatay'ın yazısı var. O da çok önemli. Bu kopuşa dair bir yazı aslında. Sizin söylediğiniz gibi Cumhuriyet dönemindeki kopuşa odaklanan bir yazı. Kemalist feminizm, kadın hareketi tarihinin göz ardı edilmiş bariz gerçeği diye. Buradaki bariz gerçek gerçekten aslında bir kopuşun olmadığı ve hani o dönemdeki baskıyla ya da sonraki işte nasıl diyelim tarihin yazılma biçimiyle ilgili bir şey. Çünkü feminist sözün aslında o dönemde biraz önce Feryal'in de bahsettiği gibi hem sol hareketlik kadınlar tarafından hem de kemalist hareketlik kadınlar tarafından bir taraftan da yayıldığını ve aslında orada bir şeylerin akmaya devam ettiğini anlatan bir yazı. Ki sonuçta o yüzden 80'lerde pat diye böyle o hareket çıkmıyor. Aslında hala o kıvılcım devam ettiğini o dönemde de görebiliyoruz.
Gerçekten bu çok büyük bir tarih. Yani feminizm mücadelesi bu topraklarda çok uzun yıllardan beri var olan, yani kadınların yaşadığı o sıkıntılar belki bir şekilde özgünlüğü dönemsel farklılıkta olsa hala o sorunları yaşıyoruz. Hatta ön sözde vardı, yani hala o gün talep edilen belli hakları talep etmeye, yani hala talep etmeye devam ediyoruz o Cumhuriyet dönemi öncesinde. Hatta şey vardı, Şule Aytaç'ın bir pasajı vardı. Benim çok hani hoşuma gitti. Sadece şu kısmı söyleyeceğim. Hani tamamını okumayacağım. Aslında kadınların yaşadığı işte bu mücadele, feminist mücadeleyle ilgili diyor ki hani kadınların tek bir biçimi yoktur. Yani tek bir biçimde adlandıramayız. Bu çok farklı ve katmanlı, aynı zamanda bizi geliştiren bir yan diyor. Yani siz bu mücadelenin kendisine, bu farklılığa, bu çeşitliliğe nasıl bakıyorsunuz? Yani birbirini nasıl etkiliyor bu çeşitlilik aynı zamanda?
Nüket Sirman'la Berna Ekal'in Farklılıklarımızı Düşünmek yazısını referans vermek lazım bir kere. Feminist kavram, evet, farklılıklarımızı düşünmek. Başlığını yanlış söylemeyeyim diye baktım. Şimdi aslında Nacide de söyledi ya, Selin Çağatay'ın yazısından da yola çıkarak, tabii ki bütün Nüket Sirman'la Berna Ekal'ın yazısının üzerine de düşünerek, biraz önce söylediğimiz bu birbirimizle konuşamamakla ilgili olarak, bunu da kafamızın bir tarafında tutarak, şimdiye kadar aslında damgaladığımız işte Kemalist kadınlar, Asenalar, bu da Nagihan Tokdoğan'ın yazısına hemen referans vermiş olalım. Müslüman kadınlar, başörtülü, türban meselesi, o benim çok şeyim değil, alanım değil. Ve işte hepimizin kendi o sırça köşküne, fanusuna çekilme hali. Aslında işte böyle olmadığını görüyoruz. Gerçekten de bütün karma örgütlerdeki kadınlar, elbette ki bütün bu kadınlar, sadece feministler değil, kadınlar ve trans bireyler bulundukları yerde bir şeyler üretmişler, üretilmiş. Yani sadece tek başına Halide Edip'i alsak bile, Halide Edip ki yok onun portresi burada. Yani o da mesela, hemen söyleyeyim, hiç yani merak uyandırmasın diye, aslında istedik ama olamadı. Yani yine yazarlarımızla ilgili bir sıkıntı oldu. Bir de çok yazılıp çizildiği için şey de yapmadık. Yani mutlaka olsun diye bir şeyimiz de olmadı sonrasında. Mesela Halide Edip'i tek başına baktığımızda bile kadının her döneminde başka bir şey olduğunu görüyoruz. Yani o 1912'lerde Handan'ı yazdığı zaman o romanlarla sonrasında Yeni Turancılık'la birlikte yazmış oldu. İşte o Ateşten Gömlekler filan başka bir şey oluyor. Yani o çok seslilik halinden sağa doğru bir eksen kayması olduğunu görüyoruz ama orada da pek çok şey var aslında. Dolayısıyla yani hem kendimizin ve tek tek bu kadınların yaşamına baktığımızda ne kadar dönüşümlü, ne kadar devrimci, kendini sürekli yenilediğini ve bizler için de yenilemek zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkartmamamızı tavsiye ediyor, öğütlüyor aynı zamanda bu duruş. Ve de bir yere koyamama hali, bir yere atmama, ya işte o zaten projeci ya da işte o liberal, yok o sağcı, o öbürü bilmem ne filanın çok ötesinde aslında bu tartışmalar onu gösteriyor. Ve farklı deneyimler, mesela annelikle ilgili yazı, yine Nüket Sirman'ın yazısına göndermede bulunalım. Bunu ne kadar, yani hepimizin bagajında olan, gündemimizde olan farklı kadınlık ya da trans olma hallerini yaşıyoruz, değil mi? Bunlara alan açarak, yani konuşamaz halden konuşur ve tartışır hale nasıl geliriz? Farklılıklarımızı görerek, kabul ederek, oradan başlayarak, yani gerçekten saygı kelimesi onun için çok önemli. Öncelikle sevgi falan değil, yani niye sevelim, yani sevmek çok başka bir şey. Saygı duyarak işte o farkındalıkları, tamam ben görüyorum, anlıyorum, yani sen hem şusun hem busun, anlıyorum şöyle, tabii ki yani ben empati de hiç sevmediğim bir kelime, hiç, ne demek empati yani. Bunu anlamam zor ama kendi dünyamdan bunu anlayıp görebiliyorum ancak. Buna yetebilirim çünkü koyarak konuşmaya başlamak. Başka bir yolumuz yok çünkü. Yani bu cilt gerçekten bunu göstermeye çalışıyor. Bu kadar birikim. Kendi durdukları yerden ne kadar çok üretilmiş, ne kadar çok üretmişiz. Hepimiz. Ya yani onun için hepimizin kitabı zaten. Ama feminizmin de, hemen onu da söyleyelim tabii, feminizmin kitabı yok. Yazılmayı bekliyor.
Bu biçime dair hakikaten yani mücadele hem mücadele etme, politika yapma biçimleri aslında çok zengin olduğunu düşünüyorum ben de. Hem Osmanlı'ya daki yapılan çalışmalar hem sonra 90'lardaki eleştirileri duyduğumuz zaman. Fakat yani bu işte mesela çok üzerine konuşmamız, tartışmamız gereken başlıklardan biri. Ne oluyor da tekleştiriyoruz yani. Yani bunu maalesef feministler olarak biz de yani muhtemelen bu topraklardan besleniyoruz. Bir sürü işte başka siyasi düşüncenin etkisiyle, toplumsal, kültürel etkilerle tekleştiriyoruz. Yani Osmanlı'da baktığınız zaman aslında Avrupa'ya da o dönemde hani yüzbaşına bana böyle daha şey geliyor tabii ki. Daha çeşitli bir dinamik ve şey bir de ilk o keşfetmenin verdiği heyecanla o çeşitliğin daha göründüğü bir dönem diye düşünüyorum. Keza o sonraki yani bu ikinci dalga diye tırnak içinde söyleyelim. Tanımlanan dönemde yani o tekrar aslında canlanma diyelim. Yok olmuyor ama tekrar hani canlanma hem Türkiye hem Avrupa içinde düşünürsek orada da öyle bir şey var. Yeniden mesela bu çok tartışılır işte radikal feministler vesaire hani işte çok fazla ne diyelim köşeli düşünmesi ve işte daha tek tip bir feminizmi desteklemesi vesaire ama hani mesela o dönemin metinlerine baktığımız zaman öyle değil yani bu bilinç yükseltme gruplarında aslında neler neler tartışılıyor. Bugün bizim tartışamadığımız ve bir araya gelemediğimiz. Şimdi orada da yani bu çeşitliliğin olduğunu görüyoruz. Yeniden bir keşif var işte ne diyelim hani özel alan sadece o döneme vakfetmeyelim ama yani o dönemde aslında bu çok konuşuluyor. Tekrar kadınların kendi hayatlarına dönmesinden dolayı. Ve bütün şimdi bugün söylediğimiz 2000'lerdeki sloganların aslında o dönemden geldiğini görüyoruz. Ne oluyor da peki yani biz bu tek tipleştirmeye başlıyoruz. Yine ben Aksbora'nın yazısına da referans vereceğim. Bu kategorilerle düşünme, sınıflandırma, İşte düşünmeyi aslında kolaylaştırdığını söylüyor. Bence işte o biz kolaycılığa tutulup kalıyoruz. Yani biraz önce Feryal'in de söylediği işte liberal şu bu filanlarla aslında düşünmeyi kolaylaştırıyoruz. Yani zor geliyor bize bir noktadan sonra. Muhtemelen dediği Feryal'in de biraz önce altın çizdi o zorluklardan kaçıyoruz. Ve tek tip tanımlar, bakış açılarıyla o zenginliği yok etmeye çalışıyoruz. Yani 2000'ler için de bu tartışmayı söyleyebiliriz. Zaten şu anda görüyoruz mesela 8 Mart'larda falan hani kuşak olarak hani genç yaşlı demeyeyim ama yani 2000'lerde çok nasıl diyeyim çok sayının arttığını görüyoruz. Bir sürü insanın, bir kadının transın aslında feministleştiği bir süreçten de geçtiğimizi görüyoruz. Ve bu bence çok kıymetli. Ben acayip heyecan duyuyorum bundan. Ama bir taraftan da kaygı duyuyorum. Yani bu çokluk ve zenginlik aslında feminist hareketin bu biçimler, politika yapma biçimleri vesaire düşündüğümüzde. Çünkü cızırdamalara da neden oluyor. Çok ciddi tartışmalara da neden oluyor bu. Bu yani yok edilmesi anlamında tekrar bir kaygı duyuyorum. Umarım Feryal'in dediği gibi yani bu cilt aslında bu zenginliğin, çokluğun tekrar yani feminist hareketin hem düşünme biçimi olarak hem eylem yapma biçimi olarak ne kadar zengin olduğunu tekrar gösterir bize. Özellikle Türkiye için tabii bunu söylüyoruz. Bunu tekrar hatırlarız ve yola öyle devam ederiz ki nasıl diyeyim zihnen azalmayalım.
Hem sizin emeğiniz hem yazıları yazan tüm kadınların bu anlamda hatta bu tarihi yaratan tüm kadınların gerçekten emeğine sağlık. Çok güzel heyecanlı bir çalışma da olmuş. Sizin de tekrar elinize sağlık. Çok heyecanla dönüp dönüp okuyacağımız ve tartışacağımız belki de sizin de bahsettiğiniz gibi o perspektifi tekrar kurabileceğimiz bir başucu kitabımız olur diye düşünüyorum. Siz son olarak bir şey söylemek ister misiniz programı bitirmeden?
Bizi yalnız bırakmayan herkesi aslında yani başta yazarlarımıza sonra okurlarımıza ve birlikte yol alacaklarımıza selam vererek yoldaşlarımıza bitirmiş olalım. Heyecanımız bitmesin.
Evet, ciltte çoğaldığımız gibi çoğalalım diyoruz. Hem feminist düşünce hem eylemlilik umarım. Zaten çok ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. 2020'lerde de artık bu sözün ve eylemin çoğalacağı bir süreç diliyorum.